sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sağlık çalışanı olmaktan bahsedeceğiz. Malum 14 Mart Tıp Bayramı, biz de hem sağlık çalışanlarının gününü kutlamak hem de kendimizi bir sağlık çalışanının yerine koyarak onların yaşadıkları zorlukları ve ifa ettikleri görevin kutsallığını, önemini bir kez daha hatırlayalım ve hatırlatalım istedik bu vesileyle. Şüphesiz ki hayat içerisinde en önemli, kıymetli şeylerden biridir sağlık. Hayatın devamlılığı için en gerekli unsurların başında sağlık gelir. Onun içindir ki sağlıklı bir hayat için diye söze başlar pek çok uzman. Muhibbi mahlasıyla yazdığı şiirinde Kanuni Sultan Süleyman da o hepimizin bildiği mısralarında işte bu gerçeği şöyle dile getiriyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani halkın gözünde devlet, iktidar gibi değerli bir şey yok değil mi? Oysa ki sağlık, bir nefes sıhhat ondan da değerli. Yani adeta bir devlet, bir güç kadar önemli, değerli bir şey aslında sağlık. Şu dünyada rahat, sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyorsak, inanın dünyanın en zengin insanı sayılırız. Sağlığımız yerindeyse bu bizim için her şeyden öte büyük bir güç aslında. Bunun farkında, idrakinde olmak lazım. Ama ne yazık ki insanoğlu sağlığının, boş zamanının ve ömrünün kıymetini ancak ne zaman ki bunları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa, böylesi bir risk yaşarsa o zaman anlıyor ya da tamamen kaybettiğinde anlıyor. Yani bizler genelde sağlığımızın kıymetini hastalıklar başladığı zaman, sağlığımızı kaybettiğimiz zaman anlamaya başlıyoruz. Hani güzel bir söz var, insanlar hayatlarının bir yarısını para kazanmak için sağlıklarını kaybederek, diğer yarısını da sağlıklarını kazanmak için paralarını harcayarak geçirirler. Ne kadar manidar ama ne kadar da doğruyu ifade eden bir gözlemi ifade eden bir gerçek değil mi? Öyle değil midir? İnsanlar uzunca bir süre önce para kazanmak için sağlıklarını bile heba eder gözden çıkarırlar. Ama daha sonra hayatlarının geriye kalan diğer yarısında da ne yaparız? O sağlığı tekrar kazanabilmek için daha önce uğruna çaba sarf ettiğimiz ve sağlığımızı da kaybettiğimiz paramızı bu kez harcayarak sağlığımızı tekrar kazanmaya başlarız. Daha doğrusu kazanmaya çalışırız. Ama bu her zaman mümkün mü? İşte tam da bu noktada bizim sağlık çalışanlarıyla tanışma anımız gerçekleşiyor. Sağlığını kaybetme tehlikesi oluştuğunda ya da hastalıkların başladığı anlarda tanışıyoruz sağlık çalışanlarıyla. Sağlık çalışanı dediğimizde doktor, hemşire, anestezi uzmanı, hasta bakıcı, diğer görevliler, hatta doktor denildiğinde sadece doktor deyip geçmekle de ifade edemiyoruz aslında tam anlamıyla, pratisyeniyle, her bir alt branştaki uzmanlarıyla, aile hekimiyle, cerrahıyla, bu liste uzayıp gider sağlık çalışanı dediğimizde. Gelin şu andan itibaren gözlüklerimizi değiştirelim. Bir hasta ya da herhangi bir insan gözüyle değil de bu hafta Sen Olsaydın programında bir sağlık çalışanı gözüyle bakalım yaşananlara. Sen olsaydın, sen bir sağlık çalışanı olsaydın acaba muhtemelen neler yaşardın?
Ötekinin gözüyle bakıp görebilmek için.
Değerli dinleyicilerimiz, üniversite sınavlarına hazırlananlar ya da hazırlananları görenler, çevresinde tıp öğrencisi olanlar çok iyi bilir ki tıp fakültelerini kazanmak da okumak ve bitirmek de hakikaten zor. İşin zorluğu ta en başında başlar. Ancak bu yine de iyi bir şeydir. Çünkü zorluğuna rağmen bu işe kendini adayanlar ancak buna talip olurlar. Tıp fakültesinden yeni mezun olan biri için aslında iş bitmemiş, yeni başlamıştır. Çünkü şimdi ne hekimi olacağına dair ikinci bir tercihte bulunacak. Pratisyen hekimlikten uzman hekimliğe bu kez geçiş yapacaktır. Tabii bu o kadar da kolay olmayacak. Bunun için TUS denilen, yani tıpta uzmanlık sınavı ve bununla ilgili çalışmalar bu kez o insanın hayatında başlayacak. İlgili branşlar, uzmanlık alanları o yeni mezun tıp fakültesi öğrencisini bekliyor olacak. Bu alandaki kişiler için okumak hayattır, sınavlar da bu hayatın bir parçasıdır desek herhalde yanlış olmayacak. Tabii bu işin bir boyutu, öğrencilik ve sonrasındaki yine sınavlara hazırlanma. İşin sadece zorluğunun bir boyutu. Bunun dışında bir sağlık çalışanı olsaydık acaba bizi başka neler bekliyor olacaktı? İsterseniz yine düşünmeye devam edelim. Az önce de dediğimiz gibi zorlu okul yılları, ardından uzmanlık sınavları, nöbetler ve uykusuzluk, belki ücra bir köye ya da uzak bir şehre yapılan ilk atama, ardından başlayan yoğun hasta muayeneleri. Bu hasta muayeneleri de öyle bir çırpıda geçiştirilecek bir konu değil. Şöyle ki belki de kapıda 50, 60, 70 hatta 100'e yakın hasta sizde muayene olmayı beklerken siz bir yandan o kapıdaki hengameyi, sesleri duymamaya çalışırken bir yandan da içeri giren hastanızı duymaya, onunla ilgilenmeye, onun sorunlarını dinlemeye ve onun anlattıklarından yola çıkarak ona bir teşhis koymaya çalışan bir doktor, yeni mezun bir doktor olabilirsiniz, bir pratisyen olabilirsiniz. Belki uzak bir şehirde ya da ücra bir köyde. Şimdi böylesi bir durumda kendimizi biraz onun yerine koyalım. Her bir hastaya azar azar vakit ayırsanız içeri giren şikayet edecek. Benimle doktor ilgilenmedi. Hemen bir iki bir şey sordu, çıkarttı diyecek. Ama daha uzun vakit ayırmaya çalışsanız bu sefer de dışarıda bekleyenler şikayetçi olacak. Yani her halükarda sizden şikayetçi olunacak. İşin bu yine bir boyutu. Sonra malumunuz ilaç yazan doktor iyidir şeklinde bir ön yargımız var toplum olarak. Doğru bilinen bu gibi yanlışlarla da mücadele edecek doktor. Bilgi kirliliğiyle, internet üzerinden zaman zaman çoğumuzun kendimize kendimizce koyduğumuz teşhislerle ve tüm bu tutum ve yanlışlarla da bir yandan mücadele etmeye çalışacak. Örneğin bir kalp ya da beyin cerrahının saatler süren o ameliyatlarını düşünün. Normalde yetişkinler için bile belli bir dikkat süresi vardır. Bu insanların o saatler süren ameliyatlarda, ki bir insan hayatı ortadadır, büyük bir dikkatle, titizlikle, soğukkanlılıkla, sabırla o kadar saat işlerine odaklanmaları da takdire şayandır. Şüphesiz ki. Öyle ki en ufak bir el titremesi olsa, ufacık bir hata bir insanın hayatına mal olabilir. İşte böylesi kutsal bir görev doktorluk. Yeri gelmişken konuyla ilgili bir gülümseten anekdot var. Onu da sizlerle paylaşalım istiyorum. Dünyanın en iyi kalp cerrahının arabası bozulur bir gün ve arabasını tamirciye götürür. Tamirci arabasının kaputunu açar ve doktora dönerek der ki, size bir şey soracağım doktor bey. Neredeyse ben ve siz aynı işleri yapıyoruz aslında. Mesela ben şimdi itinayla kaputu açacağım ve ilk başta problemin nerede olduğunu anlayacağım. Kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını değiştireceğim. Hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım. Söylesenize nasıl oluyor da siz milyon dolarlar kazanırken ben meteliğe kurşun sıkıyorum der. Bunun üzerine ünlü kalp cerrahı tamircinin kulağına eğilir ve şöyle der. Tüm bunları motor çalışıyorken yapmayı bir denesenize. Hakikaten öyle değil midir? Tüm bunları motor çalışırken yapabilir mi tamirci? Yapamaz. Ama bir doktor, bir kalp cerrahı o an ameliyat esnasında diğer organların fonksiyonlarını, çalışmasını sekteye uğratmadan hangi organla ilgili ameliyatını gerçekleştiriyorsa buna büyük bir titizlikle, özenle devam etmesi gerekiyor. Bakın aynı şey değilmiş demek ki bu anekdottan, bu bizleri gülümseten anekdottan da yola çıkarak doktorluğun ne kadar zor bir iş olduğunu, aslında ne kadar kutsal bir vazife, bir meslek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi diye düşünüyorum bu anekdotta. Yine ambulanstaki sağlık çalışanlarını düşünün. Bir an için kendinizi onların yerine koyun. Yine hani hep programımızın da isminde olduğu cümlemizle devam edelim söze. Sen olsaydın diyelim. Siz olsaydınız, ambulansta bir sağlık çalışanı olsaydınız, 112 görevlisi, acil servis, yoğun bakım çalışanı olsaydınız, kendinizi onların yerine koyduğunuzda acaba o yorgunluğa, o yoğun iş temposuna ayak uydurabilir miydiniz öyle hemen bir çırpıda? Şimdi bir yandan hasta ambulansa koyuldu ve siz onunla uğraşıyorsunuz ama bir yandan da hasta yakınlarıyla uğraşıyorsunuz. Hani genelde tepki gösteririz ya, sağlık çalışanları, doktorlar yeterince bizi anlamıyor diye. Ama bir de isterseniz biz onları anlamaya çalışalım. Bir yandan o acil olarak size getirilen ve bir anlamda o nefesinin devamını, hayatının devamının sizin ellerinizde olduğu hasta sizin önünüzdeyken, bir yandan siz hasta yakınlarıyla uğraşmak durumunda kalsaydınız, yani işinizi yapmakta zorlansaydınız, siz ne düşünürdünüz, ne hissederdiniz? Bu soruyu her birimiz kendimize soralım. Öyle ki panikleyen hasta yakınları, belki sinir krizi geçiren hasta yakınları da olabiliyor. Tüm bunlar da konunun diğer boyutları aslında. Arka arkaya girilen ameliyatlar, kan görmek, vücut bütünlüğünün bozulduğu durumlar, kopmalar, yaralanmalar, hatta ağır yaralanmalar. Tüm bunlar sıradan herhangi bir insanın kaldıramayacağı görüntüler aslında. İşin bu boyutuyla düşündüğümüzde sağlık çalışanı olmak gerçekten zor bir durum. Sürekli hastalıklar ve hastalarla uğraşmanın getirdiği psikolojik yorgunlukta, o bedensel yorgunluğun yanında işin bir diğer öne çıkan faktörü. Ayrıca bulundukları ortam itibariyle daha çok radyasyona maruz kalabilen sağlık çalışanları olduğu gibi, ortamın, özellikle poliklinikte çalışan bir sağlık çalışanıysanız, bir doktorsanız, ortamın kalabalık olması ve hasta insanlarla dolu olması da sürekli hastalıkla iç içe olmayı beraberinde getiriyor. Sadece psikolojik anlamda değil, fizyolojik olarak da sürekli bir risk var hayatınızda bir sağlık çalışanı olarak. Yine ara sıra gündeme gelen doktora dayak, doktora şiddet haberleri de işin bir diğer fiziksel boyutu. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılardan bahsediyoruz. Ama tabii iş sadece sıkıntıdan ibaret değil. Bugün Sen Olsaydın programında konumuz sağlık çalışanı olmak ve sizlere, kendimize de diyoruz ki kendimizi bir sağlık çalışanı yerine koysaydık acaba biz neler yaşıyor ve neler hissediyor olurduk?
Sadece sempati değil, aynı zamanda empati için.
Hayat kurtarmak, buna vesile olmak, böylesi kutsal bir mesleği ifa etmek başlı başına bir onur ve gurur kaynağı olsa gerek. Çünkü sağlık olmadan hayat olmaz, takdir edersiniz ki. Az önce Kanuni Sultan Süleyman'ın o muhteşem sözlerinden mısralara dökülen güzel sözleri paylaşmıştık sizlerle. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. İşte o muhteşem Süleyman'a ait muhteşem mısralardı bunlar. Bu mısraların da içinde geçtiği güzel bir eseri takdim edeceğiz birazdan sizlere. Barış Manço, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyecek. Bir eser arasından sonra yine Sen Olsaydın programında birlikteliğimize devam edeceğiz.
Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker. Doğru tartan esnaf rahat huzurlu gezer. Eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde. Dünyada biraz huzur her şeye bedel. Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver. İlaç neye yarar? Gelmişse eğer
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Han senin, hamam senin, konaklar senin. Tarla senin, çiftlik senin, bağ bostan senin. Diyelim ki dünya malı tümünden senin. Ağız tadıyla yersen bir şeye benzer. Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver. İlaç neye yarar vade gelmişse eğer. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Barış der biraz tuzum ekmeğim olsa, buz gibi pınar suyundan bir testim olsa, bir de şöyle püfür püfür bir çınar gölgesi, kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi, bir lokma ye bir yudum iç bir oh çekiver. İlaç neye yarar bade gelmişse eğer. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir eser dinledik. Barış Manço'dan Olmaya Devlet Cihan'da Bir Nefes Sıhhat Gibi dedi Barış Manço. Ve sağlığın nasıl gülümsen ondan haber ver. İlaç neye yarar vade gelmişse eğer dedi. Hakikaten hemen bir karşılaştığımızda onu sorarız değil mi birbirimize? Sağlığın, sıhhatin nasıl, nasılsın, ne var ne yok diye. Sağlık hayatın olmazsa olmazı. Hayat içinde sağlığın, bunun içinde sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğu ortada. Bugün bu programda bunu daha iyi anlayacağız zannediyorum. Evet, sağlık çalışanları dedik. Sağlık çalışanları uzun bir, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Mezun olduklarında pratisyen hekim olarak devam ediyorlar ama sonrasında yine onları uzun ve yorucu bir yine çalışma temposu bekliyor, sınavlar, kitaplar, bunlar arasında hayatı hakikaten yoğun ve yorgun olarak geçiren sağlık çalışanlarını görüyoruz karşımızda. Hipokrat yemini onların hayatında önemli bir dönüm noktası sağlık çalışanlarının. Çünkü Hipokrat yeminiyle göreve başlıyor doktorlar, daha genel anlamda sağlık çalışanları. İşte bugün sağlık çalışanlarından bahsederken aslında sadece onlar neler yaşar bunu anlatmak değil niyetimiz. Onların yaşadıklarını anlatmaya çalışırken onları anlamaya da çalışmak aynı zamanda. Yani kendimizi onların yerine koyup onların gözüyle hayata bakabilmek, yaşadıklarını anlama çabası içinde olabilmek. Bir sağlık çalışanı olsaydık muhtemel olarak neler yaşardık? Yine düşünmeye devam edelim isterseniz. Az önce dedik ki Hipokrat yeminiyle görevlerine başlıyorlar. Doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının mesleklerini onurla uygulayacaklarına dair ettikleri ve tarih boyunca da uygulana gelen bir yemin, bir ant Hipokrat yemini. Antik çağda yaşamış ve Batı tıbbının kurucusu olduğu kabul edilen Hipokrat ya da onun öğrencileri tarafından yazıldığı kabul ediliyor Hipokrat yemininin. Günümüzde yapılan yeminde de hak ve yetkilerini kötüye kullanmayacaklarına, bilgilerini insanlık adına, insanlık yararına ve insanlık hizmetine kullanacaklarına, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ayrımı yapmayacaklarına dair çeşitli hususlar yer almakta bu metinde. Hekim olduğunuz andan itibaren hayatınızda neler değişir? Gelin bir de yine bu gözle bakalım sağlık çalışanlarının hayatına. Uyku düzeni, ev düzeni, hele ki evliyseniz, bir de çocuklarınız da varsa, nöbetlerle birlikte, o yoğun iş temposuyla birlikte uyku düzeniniz ve ev düzeniniz, yaşam şekliniz yeni bir hal almaya başlayacak sağlık çalışanı olduğunuz andan itibaren. Belki gecenin bir yarısı çağrıldığınızda yatağınızdan kalkıp hastaneye gitmek zorunda kalabileceksiniz. Sevdiklerinizle çok özel bir gündeyken, belki bir sevdiğinizin düğünündeyken ya da bir çocuğunuzun mezuniyet törenindeyken birden acil bir telefon gelecek ve acil bir ameliyat için çağrılabileceksiniz. Gittiğiniz her ortamda, her yerde sağlık sorunlarının, hastalıklarla ilgili şikayetlerin anlatılması ya da ilaç önerisi istenmesi gibi durumlarla karşılaşabileceksiniz. Ne zaman? Sağlık çalışanı olduğunuz andan itibaren. Sadece hastanede değil, gittiğiniz her yerde aslında siz doktorsunuz. Öyle değil midir? Bazen gazete haberlerine ya da televizyon haberlerine yansır. 7/24 siz iş başındasınızdır aslında. Belki bir uçakta, belki sokakta, belki bir tribünde, belki düğünde, belki bayramda hayat kurtaran doktor olursunuz. O an hani doktor var mı denir ya acil bir durumda ve siz hemen o kalabalığı yarıp evet ben varım çekilin dersiniz. Tam da böyle hani filmlere de yansıyan sahneler arasındadır. İşte bu sebeple herhangi bir diğer meslekle kıyaslandığında siz o mesleği ne zaman icra edersiniz? İş yerine gittiğinizde. Ama doktorsanız ya da herhangi bir diğer sağlık çalışanıysanız 7/24 aslında bu iş, bu görev, bu meslek sizinledir. Her an, her yerdedir. Bazen de öyle anlar olur ki mesela zor ve ölümcül olarak görülen hastalıkları söylemek zorunda durumunda kaldığınız anlar olur. İşte bu da belki de mesleğin, işin en zor kısımlarından biri. Hastaya ya da hasta yakınına gerçekleri söylemek yine size düşer. Söylemezseniz gerçekleri sakladı olur. Söylerseniz hastanın yüzüne söyledi olur. Dolayısıyla o dengeyi sağlamak yine doktora düşen önemli bir görevdir. Neyin nasıl yapılacağı ve neyin nasıl söyleneceği konusundaki hassasiyet de yine doktoru beklemekte. Bazen gözünüzün önünde ölen ve kendisi için hiçbir şey yapamadığınız insanlar olur bir sağlık çalışanı olarak, bir doktor olarak. Böylesi zorlukları da yaşayabilirsiniz. Bütün imkanlar seferber edilmiştir ancak elden o o kadarı gelir, gerisi takdiri ilahidir. Hem o anki çaresizlik hem de bunun hasta yakınlarına söylenmesi, ölüm haberinin verilmesi de başlı başına bir zorluktur. Suriye'de, Filistin'de doktor olduğunuzu düşünün, hastalıktan değil de katliama maruz kaldığınız için hayatla ölüm arasında savaşan o biçare çocukları, insanları ameliyata alacak belki narkozunuz, ilacınız, ekibiniz, belki bir ameliyathaneniz bile yokken bir doktor olmak nasıl bir şeydir, bir de onu düşünün. Dünyanın en kötü duygularından biridir herhalde bu, ama yine de o şartlar altında da olsa insanlar umudunu size bağlamıştır, siz doktorsunuzdur ya da bir diğer sağlık çalışanısınızdır ve görevinizi o duygusallığı bir kenara iterek yapmak zorundasınızdır. Fazla empati kurmak bir doktor için risktir ya da bir başka sağlık çalışanı için risktir. Neden? Çünkü o insanı halini, o hastanın, o yaralının ya da ölmek üzere olan insanın yerine kendinizi koyup çok fazla kaptırırsanız kendinizi o duygusallığa, bu kez işinizi, görevinizi ifa edemezsiniz. Ama bazen de hani doktorlara dair bir itham olur ya, çok fazlasıyla hissizler, bizi anlamıyorlar, hastaların yerine kendini koymuyorlar denir ya bazen toplumda. Bazen de o fazlasıyla hissizleşmek de aradaki iletişimi koparabiliyor. Yani ne fazlasıyla empati kurmak ne fazlasıyla hissizleşmek. Arada bir yerde o dengeyi kurmak düşüyor sağlık çalışanlarına. O insani yönü de göz ardı etmemek lazım. Çünkü hastalıkların tedavisinde hastayla doktor arasındaki iletişim çok önemli. Orada da göz teması, bir nebze de olsa espri, güler yüz, güven, anlaşılma, alçak gönüllülük, bunlar önemli unsurlar. Yine doktorluk öyle bir şey ki hani her işin bir zekatı, bir şükrü vardır ya. Bakın, doktorluğun da, bir sağlık çalışanı olmanın da bir zekatı, şükrü var. Bunu yeryüzü doktorlarında ve onların çalışmalarında görüyoruz. Dünyanın pek çok yerinde kimsesizlik, yokluk, yoksulluk içinde olan insanlara hizmet götüren doktorlarımız da var. Yeryüzü doktorları var. Onlar gittikleri yerlerde o zor şartlar altındaki insanlara elini uzatmakta. Bazen bir katarakt ameliyatıyla, bazen oradaki hekimlere verdikleri eğitimlerle insanların hayatının kurtulmasına vesile olmakta. İnsan yokluğun, yoksulluğun, kimsesizliğin ve çaresizliğin kol gezdiği yerlerde daha iyi anlıyor o zaman doktorluğun ve insanlığa faydalı olmanın getireceği haz ve doyumu. İşte bu sebeple diyoruz ki biz de iyi ki varlar. Belki de onlar annelerinin ve komşu teyzelerinin, hani denir ya, benim kızım oğlum büyüyünce doktor olacak teyzesi der bazen annelerimiz ya da komşu teyzelerimiz. İşte belki de o sözün duaya dönüşmüş haliydi. İyi ki hayatımızda var sağlık çalışanları. Onlar bu saygınlığı, bu takdiri ve dualarımızı hak ediyor. Beyaz önlükleri kimi zaman da o yeşil ameliyat giysileriyle özellikle çocukların korkulu rüyası olsalar da daha sağlıklı bir hayat için insanlığın umudu ve canımızı emanet ettiğimiz insanlar onlar, sağlık çalışanları. Günleri kutlu olsun, haftaları kutlu olsun, işleri kolay olsun inşallah. Çünkü hakikaten zor, gecenin bir yarısı yatağınızdan kalkıp koştur ameliyathaneye ya da çağrıldığınız yere gitmek. Buna dair ilginç hikayeler de var. Aslında zamanımız olsaydı onları da paylaşacaktık. Ama işin zorluğunu zannediyorum ki anlatabildik bize ayrılan bu süre içerisinde. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada geldik programımızın, birlikteliğimizin sonuna. Son olarak bütün sağlık çalışanlarına selamlarımızı göndermiş olalım. Selam, sevgi, saygı, muhabbetlerimizi ulaştırmış olalım bu vesileyle. Ve aynı zamanda açlıktan ölmek üzere olan çocuklara beslenme tedavisi sağlayan, yüz binlerce mülteciye muayene ve ilaç desteği sağlayan, insani yardım kuruluşları arasında yer alan yeryüzü doktorları gibi kurumlarda gönüllü olarak çalışan doktorlarımıza da selamlar gönderelim. Çünkü işiniz hastanede bitti ama mesleğiniz, o görev aşkınız devam ediyorsa ne mutlu o güzel insanlara. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.